Ayrım 9.
Aydınlanma değil merhamet. F. Scott Fitzgerald, Büyük Gatsby isimli romanında Amerikan kültürünün insanın olmak istediği gibi olmasına müsaade ettiğini söyler. Yeni dünyada yeni bir elbise dener gibi yeni bir kimlik giyinmek mümkündür. Ne ki yeni ürün, yani bu durumda romanın kahramanı J. Gatsby, boş ve kaypak bir kişilik olur. Hayatı ve ailesi sinema dekoru gibidir. Sokak kapısı boşluğa açılır. Bu nedenledir ki servetini elinde tutabilmek için kıymet bilen Yahudilere ihtiyacı vardır. Kendisi hiçbir zaman yeni zengin olmaktan öteye gidemez. Ne kadar uğraşsa soylu olamaz, sınıf atlayamaz. İnsanlar ona bakar bakmaz sahtekar olduğunu anlarlar. O nedenle gün ışığına çıkmaz, kendisini göstermez. Gizemli havalar takınır. Bütün bunları düşünürken eski bir yara kanamaya başladı. New Hampshire Dartmouth College'da 3. sınıftaydım. Birden kampüs dışında kendime ait bir evim olsun arzusuna kapıldım. Uygun bir daire bulamadım ama 3 arkadaşımın ortaklaşa kiraladıkları büyük bir evde yer vardı. Arkadaşlarıma onlarla kalıp kalamayacağımı sordum. Aradan bir hafta geçti, sonra arayıp olmaz dediler. İlk başta şüphelenmedim, dünyevi meselelerde yeterince tecrübeli değildim. Dartmouth'ta Yahudi olduğumu bilmeyen yoktu ama ben hep Wasp'lara takılırdım. Çiçek çocuklarındansınız öyle mi? Sizler o yıllarda Alabama'ya yenip zencilerle çalışırdınız. Martin Luther King, John Baez kuşağı. Bob Dylan, Pete Seeger, evet demişti. 60'lı yılların ikliminde biz Kuzey Amerika eşitliği bir şey olabileceğini zannederdik. Ben insanların kendilerini özel tanımlara hapsediyor olmalarını yadırgardım. Çünkü bana göre dünya kocaman bir yerdi. Aynı nedenle o sıralar kendisini Yahudiliğe hapsettiğini düşündüğüm babamı da aptalca dışladım. Ve sonunda öğrendim ki arkadaşlarımın beni reddetmelerinin nedeni Yahudi olmamdır. Biz senin arkadaşınız ama bu arkadaşlık evin kapısının eşiğinde sona erer diyorlardı. İyi bir dersti. Hem duygusal olarak hem de akıl itibariyle iyi bir ders. Hatırladığımda canım yanmıyor desem yalan olur. Ama kendi saflığıma gülmeden de edemiyorum. 20. yüzyıldan önce Yahudi olmak nasıl bir şeydi bilemiyorum. Ama tarih hem kültürü hem de dini dönüştürdü. Soykırım hep vardı ama 50 yıl önce iğrenç doruğuna vardı. Benim gibi pek çok Yahudi bu tarihi felakete karmaşık duygularla yaklaşır. Bir taraftan Yahudi olmanın saygın bir tarafı vardır. Bizim kavim yeryüzünden silinmek istenmiş ama bir biçimde hayatta kalmayı başarabilmiştir. Diğer taraftan da Yahudilik bir utanç kaynağı olmaya devam etmiştir. Seçilmiş halk olduğumuz düşüncesi en iyi ihtimalle ironik, en kötü ihtimalle de sahtekarlıktır. Özellikle de soykırım karşısında aciz kalan Tanrı'yı reddedip ateist olan annem gibiler için. Yahudi olmak aşağılanmak demektir, aileni koruyamamak demektir, trenlere, kamplara tıkılmak demektir, gaz verilmek demektir, aç bırakılmak demektir, yakılmak, gömülmek demektir. Ayrıca büyük çoğunluğu Hristiyan olan milletler, yani gavurlar tarafından kurtarılmak durumunda kalmak demektir. 50'li yıllarda bizim kurtarılışımızı gösteren fotoğraf ve filmler ortaya çıktıklarında, Yahudiliğimden utanmış, Almanları değil ama eşitliği yücelten, ötekiliği reddeden kültürleri benimsemeye karar vermiştim. Goyim kültürleri mi demek istiyorsunuz? Bir bakıma öyle. Karar vermek yetiyor mu kültür değiştirmeye? Olduğu kadar dediydi, olduğu kadar. Bakın benim geldiğim yer, yani babamın ve müteveffa dedemin dünyası, coşkulu, diri, meraklı olduğu kadar da dar, ataerkil, diğer milletlere şüpheyle yaklaşan, kadınlardan ve eşcinsellerden haz etmeyen bir dünyaydı. Ve bu dünya ile aramdaki ilişki onları zaman zaman ziyaret etmekten öte bir ilişki değildi. Onların dünyası Kuzey Amerika'nın ısrarla hayatta kalan etnik dünyalarından birisiydi ve benim eşiğinden geçebileceğim ve olduğum gibi kabul edileceğim tek dünyaydı. Yaşamayı seçtiğim dünyada hoş görülüyorum ama sevilmiyorum. İnsanlara hoşgörünün karşılıklı olduğunu göstermek için Noel şarkıları bile söylüyorum. Ama göçmen toplumlarının başlıca ideallerinden birisi olan hoşgörü benim öteki olmamı engellemiyor. Geleneksel olarak bir Yahudi dininin gereklerini her an yerine getirmelidir. Onlar da hayatın her bir tezahürünün el yıkamaktan giyinmeye kadar ya özel duası vardır ya da Tanrı'nın seçtiği kullarıyla yaptığı anlaşmanın onanmasıdır. En önemlilerinden birisi de genç ya da yaşlı herkesin Tanrı'ya sadakat yemini ettikleri duadır. Tanrınızı seveceksiniz diye giden dua. Efendinizi yatağa yattığınızda da ayağa dikildiğinizde de seveceksiniz. O inatçı hasidiklerden farklı olarak benim gibi dinin görsel unsurlarını bile terk eden ve Hristiyanlarla evlenenlerin sayılarının artıyor olması, bir yandan Kuzey Amerikan kültürü denilen bu katışık kültürü yayılmacı duasının, diğer taraftan da bizim farklı olmaktan duyduğumuz utancın ifadesidir. Her neyse, ben düşüncelerime dalmış gidiyorum. Neden sonra babın baba baba diye bağırdığını duydum. Benden kırmızı üniforma giyen 5 takımın ismini söylememi istiyordu. Sinirlendim. Beyzboldan başka bir şey düşünmez misin sen? Spora bayılıyorum dedi. Sonra hatırlasana, beyzbol hayattır. Hasidiler beni etkilemişlerdi ama baba bir şey ifade etmemişlerdi. Utancım ona sirayet etmemişti. Benim onayım olsun olmasın hiç değilse oğlum kimliğinden şikayetçi değildi. Birden evimi özlediğimi hissettim. İki farklı dünyada yaşadığımı, istesem de zorunlu da olsam ne birine ne de ötekine bütünüyle ait olamayacağımı hiç anlamadığım kadar iyi anladım. Oğlum da benim gibi Noel şarkıları söyleyecek, farklı dinlerden insanlarla birlikte yaşayacak ama o benden daha rahat olacak. Sonra bir daha düşündüm, bu gerçekten o kadar kötü bir şey mi? Ben cevap vermedim, o da ısrar etmedi. Benden uzaklaşmaya devam edecek ama hiçbir zaman ırkçı ve homofobik olmayacak diye sürdürdü. Dünya denilen bu gezegene saygı duyacak, ona bu kadarını öğrettiğimi düşünüyorum. Bosna'da, Endonezya'da ya da burada, Rusya'daki etnik çatışmalara bakınca kendimi bir baba olarak yetersiz hissetmeme gerek olmadığını, oğluma öğrettiğimin yeterli olduğunu görüyorum. Bu yeni kültür felaketleri önleyebilecekse varsın ben rahatsız olayım, çocuğumun üstündeki denetimimi yitirmiş olayım, ne çıkar? İnsanları dışlamayan liberal değerleri alkışlıyorum. Gerçekleşmeyecek bir rüya bile olsa evrensel kardeşliği, sevgiyi alkışlıyorum. Bu rüyayı görmeye devam etmek istiyorum. Hayatın yüzüme çarptığı tüm çelişkileri ve ironileri kabullenmeye hazırım. Bırakalım bu dünyanın insanları bana baksınlar, sesimi duysunlar ve al sana bir Yahudi daha diye akıllarından geçirsinler. Ne yapalım, öyle olsun. Oğluna sarıldı. Sen ne dersin Bob? Bana fark etmez dedi çocuk. İnsan hakları avukatı hikayesini bitirmiş. İşte böyle der gibi bir oğluna bir bana bakmıştı. So, bu Schwarz Amerikalıları nasıl ikna edeceğini söyledi mi? Söyledim adam Zelenskaya ama korkarım Alexei'nin kabul edeceği bir biçimde değil. Ne demek istiyorsun? Prens Alexei ateşe 24 Mayıs sabahı yürüdü. Evet, 24 Mayıs Rus Ortodoksların İsa Mesih'in göğe yükseldiği gün olarak kutladıkları tarih. Oğlun İsa Mesih'in yükselişi bizi sevince bolsun. Yeniden yaratılışla biz de onu izleyelim. Çünkü onun yükselişi bizim övüncümüz ve umudumuzdur. Evet. Yani Prens Zelenski intihar etmedi, göğe yükselmeyi tercih etti. Müntehir değil, şehit. Çağdaş bir Starovera, bir aziz. Beni bağışlayın Oksana Dimitriyevna, size söylemek zorundayım. Madam Zelenskaya şöyle bir duraladı. Cennetteki babamız adın kutlu olsun, krallığın gelir, muradın yeryüzünde de göklerdeki gibi olur diye başladı. Bugün bize günlük rızkımızı ver ve kusurlarımızı bağışla ki bizler de bize kusur edenleri bağışlayalım. Ve bizi kötü yola saptırma, iblisten kurtar. Çünkü krallık senin krallığın ve kudret senin kudretin ve zafer senin zaferin ve oğlun ve kutsal ruhun ezelde ve ebedde, şimdi ve sonsuza kadar. Ortodoks cenazelerinde söylendiğini bildiğim duaydı. Bitirdiğinde amin dedim ve kaçınılmaz patlamayı göğüslemeye hazırlandım. Doktor hanım patladı ama gülmekten patladı. Kendisinden hiç ummadığım kadar tiz kahkahalarla gözleri yaşarıncaya kadar güldü. Rus Ortodokslarının aziz ünvanı dağıtmakta ne denli cömert olduklarını görüyorsun değil mi? Saint Ahmet'i bilir misin? Saint Ahmet'i biliyorum, evet. Alexei'nin Rusya'ya geldiğim ilk günkü onun doğum gününe rastlamıştı. Beni onurlandırmak için yaptığı kısa konuşmadan biliyordum. Bundan 350 yıl önce Rus Ortodoks Kilisesi yeni bir aziz ile kutsandı. Bu aziz Konstantinopol'dandı. Kendisi Osmanlı evrakında çalışan bir ünlü bir sanatçıydı, bir hattat. Dini bütün bir Müslüman olan bu adam haremine aldığı Rus cariyesinin tanrı aşkına yenildi. Genç kadın güzel değil miydi? Evet, hem de çok güzeldi. Genç hattat ona yaklaştığında yüzünün güzelliğiyle mest olur, genç kadının nefesinin en güzel parfümlerden daha güzel olan kokusu başını döndürürdü. Ama gospoyanın, yani bayan anlamında kullanılan bir ithaf, cismani güzelliği değildi sanatçıyı mest eden. Onu mest eden kadının Konstantinopol'deki büyük kiliseden aldığı antidoron ve sudan başka hiçbir şey tüketmiyor olmasına rağmen nefesinin leziz aroması oldu. Bana döndüydü. Büyük kiliseyi biliyor olmalısınız. Sanırım biliyorum demiştim. Fener'deki Rum Patrikhanesi olmalı. Ama antidoron nedir onu bilmiyorum. Kutsanmış ekmekmiş. Ahmet'in içine merak düştü. Kilise ekmeğinin sırrını bilmek istedi. Hristiyan giysilerine büründü. Büyük kilisedeki aşağı Rabbani'ye katıldı. Dipnot, ekmek ve şarap takdisi ayini, komünyon. Orada insan ruhunun gizlerini bilen her şeyin efendisi bir mucize daha gösterdi. Ahmet cemaati kutsamak üzere kraliyet kapılarından geçip kürsüye yönelen Patrik'in ayaklarının yere basmadığını gördü. Patrik'in pırıl pırıl parlayan bedeni yerden bir karış havada yürüyordu. Ahmet hayretler içinde kaldı. Sonra bir mucize daha. Büyük sanatçı takva ehli Ortodoksları kutsayan pederin parmaklarından saçılan ışık uzmelerinin Hristiyan başlara dokunurken kendisinden kaçındıklarını fark etti. Ve anladı ki ışık sadece teslim olanlara, kutsal vaftizle yeniden doğanlara yönelir. Sonunda Ahmet Hattat ihtida etmiş, ettiği için boynu vurulmuş ya da bir biçimde katledilmiş, Moskova Ortodoks Kilisesi tarafından aziz ilan edilmiş. Hikayeyi özetleyen Alexi arkadaşlarına dönmüştü. Hattat, Saint Ahmet'in hemşerisi İstanbul'u Gülaya Sultan'ı içerim. Rusya'ya hoş geldiniz. Kadehler kalktıydı. İstanbul'u Gülaya Sultan'ın şerefine. Gördü ki Saint Ahmet'i hatırlıyorum. Madame Zelenskaya onun yükselişi bizim övüncümüz ve umudumuzdur diye gülmeye devam etti. Peder Andrei Mihailoviç pazar günü böyle dedi. İsa'nın Allah'ın sağında taç giymek üzere cennet bulutlarına yükseldiği bugün huşu içindeyiz. Evet, bugün insanlığını izlediğimiz İsa'nın ilahi olduğu gerçeğine gark oluyoruz. Biz coşku içindeyken hem ilahi hem de insani olan Mesih cennette taç giyiyor. Onun ölümü fethettiğini ve şimdi yeni eserinin kilisenin hükümdarı olduğunu hatırlıyoruz. Onun yeni bedeni bizleriz. İsa Mesih dünyada başlattığını biz inananların aracılığıyla sürdürmeye devam ediyor. Ve gerisi, so sen ne diyorsun? Bu ülkeyi artık hiçbir şeye şaşırmayacak kadar iyi öğrendiğimi sanıyordum. Ama yine de bu tepkiyi beklemediğimi itiraf etmeliyim. Konuşurken zorlanıyordum. Fevkalade zekice olduğunu teslim ediyorum ama Alexi'nin kilise tarafından gömülebilmek için İsa Mesih'in uruçunu kullanmak isteyeceğinden hiç emin değilim. Emin değilsin demek. Değilim mi adam? Alyosha'nın ateşe yürümek için 24 Mayıs'ı seçmiş olması tesadüf olamaz. Söylesenize, o tarihte ormanda işi neydi? Galina Alekseyevna'yı ziyarete gitmiştik diye mırıldandım. Doğum günüydü. Alekseyevna'nın Arhangelskaya Oblast'ta bir izbesi var. Kotlas yakınlarında değil mi? Sıktıvkar ile Arhangel arasında, Kuzey Dvina nehri üzerinde, daha doğrusu Suhona Irmağı'nın Kuzey Dvina ve Vichevka olarak ikiye ayrıldığı yerde. Orasını biliyorum dedi. Rusya'daki en güçlü psişik enerji alanlarından birisidir orası. Oradan enerji sağılabilir ama tabii saygıyla yaklaşılırsa. Psikokinesis ya da PK, Doktor Oksana Dimitrievna'nın uzmanlık alanı. İnsan bilincinin çevresindeki fiziki ve biyolojik sistemler üzerindeki etkisi anlamına geliyor. Moskova Devlet Üniversitesi'ndeyken Rus Tıp Bilimleri Akademisi hekimleriyle birlikte uzaktan etkileme ve alternatif tedavi yöntemleri üzerinde çalışmış, halen de çalışmaya devam ediyordu.
Ayrım sonu.